Ayrım 7, sayfa 88. Yitzhak Yitzhaki'nin de benzer endişeleri vardı. Bulgaristan'daki evine, Haganah'la Skopos Dağı'na üniversite ve hastaneyi korumakla görevli gittiğini yazmıştı. Sofya'da Moshe ve Solya, Yitzhaki'nin hareketlerini takip ediyordu. Ve mektuplardan Arap kuvvetlerinin Babül Vat Dağ geçidinde Musevilerin erzak hattını kestiklerini ve Kudüs'te Musevi toplumunun arasında açlığın başladığını öğrenmişlerdi. Ama Skopos Dağı'nda yiyeceğimiz vardı diye hatırlıyordu Yitzhaki. Geceleri paraşütle erzak gönderiliyordu. Fısıh bayramında 1948'in Nisan başlarında Yitzhaki ve Haganah'taki asker arkadaşları Kudüs'te Skopos Dağı arasındaki yolun güvenliğini sağlamayı başarmışlardı. Böylece Kudüs'te 24 saatlik bir izin alabilmiştik. Burada Bulgaristan'da ailesine gönderdiği mektupta ertesi gün Skopos Dağı'na gideceğini söylemişti. Bir sonraki gün öğleden sonra kararlaştırılan yere 3 Musevi otobüs kervanını Skopos Dağı'na götürmek için gittim diyordu Yitzhaki. Varda onun Kudüs'te bir gece daha kalmasını istiyordu. Ama gitmem gerekiyor diye itiraz etmişti Yitzhaki. Varda'nın Haganah'ta tanıdıkları vardı ve erkek arkadaşına bir gün daha izin almakta başarılı olmuştu. Ama komutan Yitzhaki'yi uyarmıştı. Yarınki kervan bunun kadar güvenli olmayabilir. O gece 13 Nisan'da Yitzhaki ve Varda Batı Kudüs'teki Edison sinemasında bir film seyretmeye gitmişlerdi. Yitzhaki filme kendini veremiyordu. İçimde kötü bir his vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Birden silah sesleri ve patlama duyduk. Bu bizim kervanımız biliyorum dedim Varda'ya. Üste koştum. Burada bana silahlı Arapların kervanı durdurduğunu söylediler. Arap savaşçılar konvoya Hadassah Hastanesi yolunda saldırmışlardı. Saldırganlar otobüsleri yakmış ve içindeki herkesi öldürmüştü. 78 kişi ölmüştü. Çoğu doktor ve hemşireydi. Skopos Dağı'nda ben de ölü olarak biliniyordum dedi Yitzhaki ve aslında kendimi o otobüslerin içindeymiş gibi hissediyordum. Çok korkunçtu. Bununla yaşamak korkunçtu. Ailem olanları öğrendiğinde benim de öldürüldüğümden emindiler. Bundan daha da acısı, bulunan cesetler, yüzük gibi kişisel eşyaları olmadan teşhis edilemiyordu. Bulgaristan'da Moshe ve Solya ile Sleven ve Burgaz'daki Yitzhaki'nin yakınları yasa girmişti. Savaşın ortasında bile bazı Arap liderler El Ramla'da ve Lida'da yerleşmiş Musevi komşularıyla ilişki kurmaya çabalıyordu. 2 ay önce Lida belediye reisi bir tıp doktoru olan Berlin'de doğmuş ve şimdi yakınlardaki Ben Şemen'in Musevi oturum yerinin lideri olan Siegfried Lehmann'ı misafir etmişti. Belediye reisi Dr. Lehmann'ın iki toplum arasındaki yolun açık tutulması isteğini kabul etmişti. Birkaç yerde barış içinde yaşama umudu kalmıştı. Mayıs başlarında eski Ürdün Kralı Abdullah'ın emriyle Bedevi savaşçılar doğudan El Ramla'ya gelmeye başlamıştı. Onların şerefine kuzular kestik ve onları hürriyet ordusu olarak kabul ettik diye hatırlıyordu hanım. Güvende olacağımızı, El Ramla'da kalabileceğimiz teminatını ve Kral Abdullah'ın sözünü vermişlerdi. Bedevilerin çoğu yalın ayaktı ve gelecek günlerde tüfekleriyle yiyecek için güvercinleri vuracaklardı. Karamsar, paragöz ve cesaretli olarak hatırlanacaklardı. Az sayıları ve yetersiz silahlarıyla işgalcilere karşı bir şehri savunmaya yetecek donanımları yok gibiydiler. Bazı yerel sakinler tarafından yalın ayaklı birlik diye küçümseniyorlardı. Ama Kral Abdullah, Arapların hayatını savunmak için yeterli güç sözü vermişti ve El Ramla'da yaşayanlar Bedevilerin daha geniş bir kuvvetin öncüleri olduğunu ümit ediyorlardı. Ama yine de endişelenmek için neden vardı. Başka yerde iç Arap anlaşmazlıkların olması lojistik problemlere neden oluyordu. Filistin'in kuzey kıyılarında bir Arap Musevi karışımı şehir olan Hayfa'da askerler bir Arap milis için diğer bir Arabı tutukluyordu. El Ramla'nın 10 mil batısındaki Yafa'da iki askeri koordinatör ayrı ve bazen çelişen bir dizi emir veriyordu. Araplar arasındaki bölünme Filistin'i hem içeriden hem de dışarıdan zayıflatıyordu. 13 Mayıs'ta Yafa düşmüş ve mülteciler El Ramla caddelerini doldurmaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra güneyden diğer aileler El Ramla'ya gelmeye başladılar. Portakal bahçeleri ve karpuz tarlalarından sadece birkaç mil uzaktaki Naani'den bir Yahudi çiftçinin atla köyün içine girip "Musevi ordusu geliyor, gidin yoksa hepiniz öldürüleceksiniz" diye bağırmasıyla kaçmışlardı. Naani halkı bu adamı Kavaja Solomo, yabancı Solomo olarak biliyordu. Naan'dan, Kibbutz'dan yakınlarından bir komşuydu. Onu daha önce hiç böyle heyecanlı görmemişlerdi ve önce bu uyarısını ciddiye almamışlardı. Ama bu Musevi komşularıyla iyi anlaşıyordu ve ısrarla atından şöyle haykırıyordu. "Hayır, hayır, eğer kalırsanız sizi öldürecekler." Zaten köylüler paniğe ve Filistin genelinde kaçmalara neden olan Deir Yasin'deki korkunç olayların farkındaydılar. Solomon'a inanmaktan başka çareleri olmadığını düşünüyorlardı. Tehlike geçtikten sonra bir gün Naani'ye döneceklerini düşündüklerinden yanlarına hiçbir şey almadan El Ramla'ya ulaşmışlardı. Ahmet kendini artık zorlukla tanıdığı bir şehirde yaşıyor bulmuştu. Hayrilere ait meyve ağaçlarının altında mülteciler uyuyor, kafeteryalar ve marketler dolu ve Ahmet'in mobilya atölyesinin bulunduğu caddede nefes alacak yer yoktu. Ahmet, Zekiye ve çocukların El Ramla'da kalmalarına izin verdiği için gittikçe daha çok tedirgin oluyordu. Onlar için geçici güvenli bir sığınacak yer düşünmeye başladı. 48 saat içinde İngilizler Filistin'den ayrılacaktı ve varlıklarının El Ramla'da sağladığı o ufak düzende onlarla beraber kaybolacaktı. Sömürge güçleri garnizonlarını toparlarken ve kuzeye, İngiltere'ye doğru yelken açmaya hazırlanırlarken, Arap tacirler aceleyle İngiliz ordusundaki fazla pantolon, üniforma ve ayakkabıları satın alıyordu. 14 Mayıs'ta kıyı şehri Tel Aviv yakınlarında David Ben Gurion, Musevi Bölge Konseyi'nde konuşma yaparken İsrail'in bağımsızlığını ilan etmişti. Bu, demişti, Musevi insanların diğer uluslar gibi kendi bağımsız devletinde ulus olma hakkıdır. Bir gün sonra Ben Gurion, İsrail Devleti kelimesini canlı radyo yayınıyla ABD'ye iletmişti. Arka planda dinleyiciler Tel Aviv'i bombalayan Mısır uçaklarının ve patlamalarının seslerini duyabiliyorlardı. Musevi lider anlaşmazlığı, 700 bin Yahudi 27 milyon Arap'la mücadeleye sokuluyor, 1'e 40 olarak tanımlamıştı. Daha geçerli olansa meydanlardaki durumdu ve burada aslında savaş resmi olarak başladığında tüm Musevi ve Arap güçleri oldukça eşitti. Sadece birkaç gün önce Amerikalı diplomatlar Arapların sembolik savaştan daha fazlasını ortaya koyacaklarından şüphelendiklerini ifade etmişlerdi. Başkan Harry Truman, İsrail'in ilk başkanı olacak olan Siyonist lider Haim Weizmann'a şöyle yazmıştı. "Ben Filistin'in bu durumunun barış temeli alınarak sonuçlanmasını yürekten ümit ediyorum." Mısır Kara Ordusu, Negev'deki İsrail yerleşim merkezlerine saldırırken ve Tel Aviv'e doğru yol alırken Truman mektubu yeni imzalamıştı. Suriye ve Irak güçleri Filistin'e doğudan giriyorlardı ve Kral Abdullah'ın askerleri Ürdün Nehri'ni geçerek batıdan yürüyordu. Lejyoner güçler Ramallah ve Kudüs'ün kuzeyinde Nablus'ta, Abdullah'ın çöl krallığının batı şeria olarak istediği topraklarda mevzilendiler. Aynı gün 15 Mayıs'ta Arap birlikleri yeni Musevi devletine doğru ilerlerken ırgın güçleri de El Ramla'ya yaklaşıyordu. El Ramla erkekleri öküz ve el aletlerinin yardımıyla kazdıkları derin olmayan siperlerde kum torbalarının arkasına yatmışlardı. Acemice hazırladıkları savunma noktaları şehrin batı ve güney köşelerindeydi. Şeyh Mustafa'nın oğlu Zafer Hayri, batı savunmasının sorumlularından biriydi. Müftünün askerleri ve yalın ayaklı birlik, yani Bedeviler yan yanaydılar. Gönüllü savaşçılar çok ciddi bir sınav yaşıyordu. Hayri'nin evinin civarında tren raylarına yakın yerden makineli tüfek sesleri yankılanıyordu. Sonra mermi kovanları hemen yere düşerken kulakları sağır edici bir patlama oldu. Dışarıda 200 Musevi savaşçı batıdan El Ramla'ya sızmaya çalışıyordu. Irgun Yafa Kudüs yolunu kontrol altına almak, malzemenin geçişini sağlama almak ve Musevi konvoylara yapılan Arap saldırılarını durdurmak için savaşıyordu. Çok şiddetli bir savaştı. Şehrin bazı bölümlerinde Araplar ve Yahudiler çaresizce süngüler ellerinde göğüs göğüse savaşıyordu. Tüm şehir diye anlatıyordu bir İsrail beyanı. Büyük bir savaş alanı olmuştu. Arapların çok silahı vardı ve azimle savaşıyorlardı. Şehirde evlerin üstüne yüzlerce kovan düşüyordu ve Araplar büyük kayıplarla acı çekiyorlardı. Yahudiler sokak savaşında dalgalar halinde saldırı üzerine saldırı yapıyorlardı. Kimin kazandığı veya El Ramla'yı savunanların ne kadar dayanacağı belli değildi. Irgun güçlerinin Deir Yassin'de yaptıkları katliamdan sonra bu milislerin El Ramla'ya girdiklerini hayal etmek şehrin liderlerini panik durumuna getirmişti. Kral Abdullah'a ve onun Arap lejyonunun komutanı John Bagot Gulub'a acil yardım için yalvaran ısrarcı telgraflar çekilirken bir başka katliamdan daha korktuklarını dile getiriyorlardı. Bir ses yalvarıyordu. Yaralılarımız son nefeslerini alıyorlar ve biz onlara yardım edemiyoruz. Ama Abdullah aynı ricaları Kudüs'teki Araplardan da almıştı. Bizi kurtarın diye yalvarıyorlar ve Musevi güçlerin eski şehrin duvarlarını tırmandıkları konusunda uyarıyorlardı. Kral Glaba, şehirdeki insanlar Yahudilerin elinden acı çekerlerse öldürülürler veya evlerinden atılırlarsa bizim için çok acı sonuçları olur diye yazdı. Kral komutanına Kudüs'e gitmesini emretti. 19 Mayıs'ta Glab kutsal şehire 300 asker, 4 tank savar silah ve silahlı araç filosuyla İsrail güçlerine karşı savaşmaya gelmişti. Arapların yönettiği Kudüs radyosunda yorumcu Raci Sahyo'nun "Kurtuluşumuz Haganah çocuklarının kaçışı ve çöküşü eski Ürdün'ün ellerinde" diye yorumlamıştı. Abdullah'ın Yahudilerle gizli anlaşması bu savaşı önceden belirlememişti. Bu anlaşmada kral, El Ramla ve Lida dahil çoğu Araplara gösterilmiş eyaletleri ve Batı Şeria'yı işgal edecek ve Birleşmiş Milletler bölünme planında sınırlara çizilmiş Musevi devletini tanıyacaktı. Ama şimdi bu savaş her şeyi belirsizleştirmişti. Hala Arap lejyon güçleri, Birleşmiş Milletler bölünme çözümünde öngörülen Musevi devleti sınırlarını geçememişti. Ama bazı İsrail liderler için kralın Kudüs'teki hareketi onun gerçek niyetini gösteriyordu. Bu savaş ilanını teşkil ediyor ve diğer Arap güçlerle Musevi devletini yıkma niyetini gösteriyordu. Abdullah'ın bu hareketi sadece Musevi liderlerin her taraftan ablukaya alındıklarını daha iyi bir şekilde görmelerini sağlamıştı. Birkaç gün önce Kıfar Ezio'nun raporuna göre Kudüs'ün güneyini kapatan Musevi yerleşiminde Musevi siviller Arap köylüleri tarafından Arap lejyon birliklerine teslim edilmek istenirken katledilmişlerdi. Kralın güçlerinin Kudüs'ün doğusunda Musevi kısımda birleşmesi Abdullah'ın güvenilir bir müttefik olmadığını gösteriyordu. Her iki tarafta da siviller ateş altındaydılar. Eski şehrin yakınlarındaki çaresiz Araplar kralı harekete geçmeye mecbur edip Arap lejyon güçleri gelince rahatlamıştı. Çok kısa bir süre sonra kuşatılacak olan Musevi bölgesindeki insanlar dehşete düşmüştü. Şehrin batı tarafında yaşayan Araplar her saat yoğunlaşan havan topuyla evlerinin sarsıldığını hissediyordu ve birçoğu eski Ürdün topraklarına doğuya doğru kaçmıştı. Orada yaşayan Museviler Arap güçleri tarafından kuşatıldıklarında dayanmak zorunda kaldıkları susuzluğu, açlığı ve azalan silah ve cephaneyi hatırlayacaklardı. Glab Kudüs'e girmekte isteksizdi. O daha çok Kudüs'le kıyı arasındaki levazım yolunun kontrolünü düşünüyordu. Özellikle Kudüs'le El Ramla arasında olan kilit şehir Latrun'da. Latrun ve Kudüs'e yönlendirilmiş birliklerden dolayı fazladan bir birliği Arap şehirleri olan Lida ve El Ramla'ya göndermesinin beklenmemesini Kral Abdullah'a söylemişti. Bu şehirler kendi olanaklarıyla kendilerini savunmak zorundaydılar. 19 Mayıs'ta Glab'ın Arap lejyonerleri eski şehire girdiklerinde Kudüs radyosu vatansever Arap şarkıları çalarken ırgun güçleri El Ramla'ya dördüncü kez saldırmış ve şehri batıdan tuzağa düşürmüşlerdi. İngiliz ve Amerikan askeri savaş elbiseleri giymişler, silahlı kamyon, makineli tüfek ve havan toplarıyla ilerlemişlerdi. Tam o sıralarda Ahmet Çarşamba pazarındayken bir bomba patlamıştı. Kız kardeşi hemen oraya koşmuş ve yaralanmadığını görmüştü ancak bu olay ailenin huzurunu bozmuştu. Ahmet, Zekiye ve çocukları Şeyh Mustafa'nın yanındaki akrabalarıyla birlikte evden uzaklaştırmıştı. 6 yaşındaki Beşir, Şeyh Mustafa'nın evinin yakınlarında bir sığınağa gittiklerini, Evde amcası Doktor Rasim Hayri'nin burayı acil tıp kliniğine çevirdiğini hatırlıyordu. Rasim yaralı askerlere bakıyordu. Ben oraya barınak derdim diye hatırlıyordu Beşir. Çok fazla patlama ve silah sesi vardı. Nereden geldiklerini söyleyemiyordum. Korkmuştum. Anlamaya çalışıyordum. Evinizde değilsiniz. Odanızda, yatağınızda da değilsiniz. Hareket etme özgürlüğü yoktu. Çok fazla vücut vardı. Toplanması için çoktu. Şeyh Mustafa, şehir liderleriyle evinin yakınında toplantılar yapıyor. El Ramla'da yaşayanları şehri terk etmemeleri için zorluyordu. 19 Mayıs sabahı, El Ramla'nın savaşçıları Irgun'u geri püskürtmüşlerdi. Musevi milisler 30 adamlarının ölü ve 20'sinin kayıp olduğunu görmüştü. Birkaç gün sonra yayınlanan bir İsrail istihbarat raporunda, "İnsanların morallere verdikleri ağır kayıplar ve başarısızlık nedeniyle çok bozuk" diye yazılmıştı. Şehri savunanlar galip gelmişti. Eski müftünün güçlerinin, yalın ayaklı birliğin ve El Ramla'nın sivil gönüllü savaşçılarının kesin bir zaferi gibi görünüyordu. Ama artık Ahmet'e bu yetmişti. Artık Zekiye ve çocukların şehirde kalmaları çok tehlikeliydi. Şeyh Mustafa'nın hiç kimsenin şehri terk etmemesine dönük ricalarına rağmen Ahmet işi daha fazla şansa bırakmayacaktı. İki araba kiraladı ve aileyi doğuya, Filistin'in tepelerinden Ramallah'a götürdü. Ahmet bu yolculuğun tehlikeli olduğunu biliyordu. Her ne kadar Ramallah sadece 20 mil uzaktaysa da yollar kötüydü ve hiç beklenmedik yerlerde çatışma meydana gelebiliyordu. Ama kalmak, gitmekten çok daha riskliydi. Ramallah'taysa durum nispeten sakindi. Aile burada çatışmalar durulana kadar kalabilirdi. Beşir, Nuha, hanım ve ufak kardeşleri iki geniş sedanla kuzeydoğuya gidiyordu. İlk önce Ramallah'a gittiğimizi duyunca çok sevinmiştik diyordu hanım. Bana göre Ramallah güzel bir yerdi. Sakin, ufak, yeşil, iyi hava, iyi yiyecek, iyi insanlar. Biz oraya iyi vakit geçirmek için gittiğimizi düşünüyorduk. Ancak sonraları anladık. Irgun'a karşı kazanılan zaferden bir hafta sonra El Ramla'yı savunan nizami güçlerin komutanı Hassan Salameh, şehrin kuzeyindeki bir çatışmada havan topu saldırısında ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Birkaç gün sonra bir hastanede ölmüştü. Onun ölümü şehrin üzerine ve Lida'da bıkkınlık getirmişti. Hayrilerin ikinci dereceden kuzeni Firdevs Taci'ye göre Salameh'in ölümü sadece uğursuz bir başlangıçtı. O bir kahramandı. Tabii bu kötü bir işaretti diyordu hanım. Filistin genelinde Musevi ve Arap güçler birkaç cephede savaşırken Birleşmiş Milletler ateşkes için gittikçe artan diplomatik baskı uyguluyordu. Birleşmiş Milletler arabulucusu Kont Folke, Bernadotte, eski Ürdün'ün başkenti Amman'a Kral Abdullah'la görüşmek ve ateşkes konusunda baskı yapmak üzere gelmişti. Kont, hala savaşan tarafların Birleşmiş Milletler üye devletlerinin geçen Kasım onayladıkları bölünme planına yakın bir şey oluşturabileceklerini ümit ediyordu. Diplomatik çabalar devam ederken ve ateşkesin yakında olmasına kesin gözüyle bakılırken, İsrail ve Arap güçleri ateşkes sırasında malzemeleri ve durumları dondurulmadan önce bir avantaj yakalayabilmek için deli gibi çalışıyorlardı. Bu arada Glab El Ramla'ya ufak bir birlik göndermişti. Bu şehri kurtarmaya yeterli değildi. Bunu tekrar Abdullah'a vurgulamıştı ama ateşkesten önce belki daha fazla saldırı olmasını önleyebilirdi. Ama o, El Ramla'nın güvenliğini temin etmeye yarayacak başka bir yol önerdi. Ateşkes başlamadan önce son saatlerde Arap lejyon güçleri kolaylıkla Haganah'ın saldırı için kullanabileceği yakınlardaki Musevi ileri karakolu olan Ben Şemen'i ele geçirebilirdi. Glab, ama Lida belediye reisi böyle bir şey yapmamamız için çok rica etti diye yazmıştı. Lida ve Ben Şemen sadece bir mil, El Ramla'dan da birkaç mil uzaklıktaydı. Lida'nın belediye reisi Yahudilerle iyi anlaştığını iddia etmiş ve diplomasiyle şehri savunmayı önermişti. Glab'ın İngiliz yardımcısı yüzbaşı T.M. Bromwich de Ben Şemen'in alınması için bastırıyordu. Lida'yı İsraillere karşı savunmanın en ufak bir umudu olsaydı diye yazmıştı. En önce o bölgenin ele geçirilmesi gerekirdi. Fırtına gibi onu ele geçirmem için yeterli güç elimde vardı. Bromwich'in bu isteği reddedilmişti. Ben Şemen'e saldırı hiç yapılmadı. 11 Haziran'da ateşkes yürürlüğe girmişti. tüm malzemeler yerinde dondurulacaktı. Görünüşte tüm taraflara Birleşmiş Milletler sıkı silah ambargosu uygulayacaktı. Bunu takip eden birkaç haftada İsrailler Çekoslovakya'dan tüfek, makinalı silah, zırhlı araba, ağır silahlı tank, Messerschmitt uçaklar ve milyonlarca cephaneyi gemiye yükleyerek ambargoyu delmeyi başarmıştı. Ama İngilizler eski Ürdün'e ambargoya uymaları için baskı uyguladılar. Bu yüzden Arap Lejyonu savaşın yeniden başlamasıyla ciddi silah ve cephane sıkıntısıyla yüz yüze kalacaktı. Savaşa dahil olmasına izin veren ve sonradan gerekli malzemeleri kesen müttefikler çok istenen arkadaş değillerdir diye Kral Abdullah Amman'da İngiliz temsilciye şikayette bulunmuştu. Temmuz başlarında Glab ateşkesin uzamasında ısrar etmişti. Kral Abdullah Batı Şeria'nın büyük bir kısmına sahipti. Statiko ile uyumlu görünüyordu ve İsrail'le ateşkes için sessizce kulis çalışması yapıyordu. Birleşmiş Milletler Arabulucusu Bernardotti'yi kabul etti ve Filistin'in İsrail ve eski Ürdün arasında bölünmesini teklif etti. Bu plan ışığında Erram'la ve Lida'da yaşayanlar bağımsız bir Arap devletinin değil, Kral Abdullah'ın eski Ürdün krallığının uyruğunda olacaktı. İsrail, Kont Bernadotte'nin teklifini reddetmişti. Haziran sonlarında Ben Gurion Haganah güçlerine Menahem Begin komutası altındaki bir Irgun gemisini Altalena'yı havaya uçurmalarını emrettiğinde İsrailler kendi iç savaşlarından güç bela kaçınabilmişlerdi. Gemi Irgun milisleri için silah taşıyordu ama Ben Gurion tüm askeri teslimatların Haganah komutasından ve Halefi İsrail savunma güçleri İSG tarafından gelmesinde ısrar ediyordu. Askeri birleşimin gelişmesiyle ve ellerine yeni gelen silahlarla İsrail ateşkes süresinde daha da güçlenmişti. Arap Birliği'ndeki üye devletler Filistin'in İsrail ve Kral Abdullah arasında bölüştürüldüğünü görmek istemiyorlardı. 6 Temmuz'da tek bir bağımsız Arap çoğunluklu devleti geri almak için savaşa girmeye evet oyu verdiler. Komik olan kralın aynı kişiler tarafından Filistin'deki görünüşte Filistin devletinin bağımsızlığı için savaşan Arap güçlerinin en yüksek mertebedeki komutanı olarak seçilmiş olmasıydı. Kralın kendi ülkesindeki hırsları göz önüne alındığında ona verilebilecek sözde en iyi ve en ironik mevkiydi. Bununla beraber Arap devletleri savaşa devam kararı verince Abdullah'ın kabul etmekten ve diğer Araplarla dayanışma içinde olmaktan başka çaresi yoktu. Savaş yeniden başlayacaktı. Ama silahlarımız olmadan nasıl savaşırız diye Glab, Abdullah'ın başbakanı Tevfik Ebul Hüda'ya sordu. Hüda'nın cevabı şöyleydi. Yahudiler ilk olarak ateş etmediği sürece sen de ateş etme. Birkaç gün sonra 11 Temmuz 1948'in öğleden sonrasında Yüzbaşı İsrail Gefen, İsrail Savunma Güçlerinin 89. Komando Birliği 8. Bölüğüne ait olan uzun konvoyun en son arabası olan cipine doğru yavaşça yürüdü. 89. Birlik kaktüs çitleri arasındaki asfalt yola doğru yaklaşırken Gefen Birliği'nin zırhlı kamyonlarını, Amerikan yapımı askeri araçları, bir gün önce Arap Lejyon Birliği'nden ele geçirilen zırhlı bir arabayı ve 20 küsurdan fazla cipi görebiliyordu. Ciplerin her biri dakikada en az 800 kurşun atabilen Çek ve Alman yapımı makinalı tüfek ve sedyelerle doldurulmuştu. Birlikte toplam 150 kişi vardı. Lida'nın yakınlarında El Ramla'dan ve Hayri ailesinden sadece birkaç mil uzaktaydılar. Yüzbaşı Gefen 26 yaşındaydı ve Orta Doğu çatışmalarında 10 yıllık eski bir askerdi. 1941'de Libya'nın liman şehri olan Tobruk kuşatma altındayken İngiliz ordusuyla birlikte Roma ile karşı savaşmıştı. Daha önce Arap isyanı sırasında Haganah için Filistin'de çarpışmıştı. Kariyeri Kibus'ta başlamıştı. İngilizlerin burunlarının dibinde Gefen ve diğer genç Siyonistler gizlilik yemini etmişler, bir ziraat eğitmeninin metal atölyesine icat ettiği silahları denemesine yardım ediyorlardı. Yüzbaşı Gefen, icatlarından bir tanesini zırhlı sandviç kamyon, iki katlı çelik ortasına bir inçlik sert ağaçla kuvvetlendirilmiş önündeki uzun kuyrukta görüyordu. Birlik, Ben Şemen'den hemen kuzeydeki Musevi yerleşimden geliyordu. Haftalardır Lida'daki Arap komşularıyla ilişkileri olan açık toplum dikenli tellerle ve beton sütunlarla çevrilerek bir kale haline dönüştürülmüştü. Önceleri ben Şemen'in lideri Doktor Siegfried Lehmann halkının askerleştirilmesine karşı çıkmıştı. Daha Mayıs'a kadar ben Şemen halkı Arap komşularından inek ve hatta kurşun satın almıştı. Ama Lehmann'ın itirazları boşunaydı. Bu yüzden ben Şemen'i öfkeyle terk etmişti.